Ayrım 14.
Az ve öz konuşmasıyla her tartışmadan sonra kararlara yaşam olgunluğunun rengini katan Faris Ağa yine kısa konuştu. Hele şükür, oldu bilin bu işi. 15. Ayaz'la iki gün dolaştılar ve Göcek köyünde konakladılar. İki saat sonra köyden çıkacakları sırada parti pehlivan, yanında Molla Mehmet ve arkasında 15 kişiyle önlerine çıktı. İbrahim Ethem Bey'in sistemli bakışlarını iki eline yana açarak yanıt veren parti pehlivan, suç işlemiş küçük bir çocuk gibi mahcuptu, alçak sesle açıkladı. Bizim babalık peli törene gelmiş, inadı tuttu işte. Gelme, çoluk çocuğa mukayyet olursun. Dağlar kar içinde senin için zor olur dedimse de dinletemedim. Oğullarım vuruşurken daha fazla bekleyemem deyip durdu. İbrahim Ethem Bey bir anlık duraksamadan sonra anlaşıldı diye mırıldanarak gelenlere doğru yürüdü. Hoş geldin Mehmet Efe, bu düşmanı sen olmadan tepeleyemezdik. Sonra parti pehlivana döndü. Düşman taburu takipte, onlara bir oyun etmek için meydanın arkasına dolanıyoruz. Gerisini yolda anlatırım. Dağlarda dolandıktan sonra Kürendere'ye yaklaştılar. Soğuk yüzlerini ve ellerini kavururken 5 saat sürdü yolculuk. 20 haneli Çıtak köyü Beydağ'ın doğu eteklerinde ormanın seyreldiği alandaydı. Geceyi orada geçirdiler. Gün doğarken köyden yaşlı bir adam ile birlikte yaşları 12 ile 15 arasında değişen 9 delikanlı ile ayrıldılar. Güneşin kızıl ışıkları Kürendere Boğazı'nın iki yanındaki çamların ve gövdeleri yer yer yarılmış tek tük yaşlı meşelerin tepelerinden aşağılara süzülmeye başlamıştı. Alanköy, Çıtak ve Düğüncüler köylerinin yollarını buluşturan kavşa 50 adım kala durdular. Ağaçların seyreldiği alanın ortasındaki tümseyin üstüne çıktılar. Halil Efe kendisini izleyen yaşlı adama seslendi. Süleyman amca bak şimdi bu kavşaktan başlayarak boğaza doğru her 150 adımda ağaçlar ve çalılar arasında bir aradan dizeceksin. Çıtaklı Süleyman belini doğrulttu. Anlaşıldı Efe. Görüşmeyi 10 adım öteden izleyen İbrahim Ethem Bey seslendi. Delikanlılar kavşaktan bu yana doğru yerleşsinler. Ateş alanına yakın olmasınlar. Kümedeki çocuklar kıpırdandılar. Yol boyunca savaşa katılacaklarını düşünmüşlerdi. Boyunlarını büküp beklediler. Durumu anlayan Halil Efe çocukları şöyle bir süzdü. Sesi çok ciddiydi. Arkadaşlar, anlayacağınız düşmanı uzaktan bellemek için genç olmak gerek. Hayatımız sizin elinizde. Kendinizi göstermeden gözleyeceksiniz. Sonra da bir diğerinize haber vereceksiniz. Anlaşıldı değil mi? Çocuklar bir ağızdan anlaşıldı deyince Çıtaklı Süleyman'a döndü. Süleyman amca sen de boğazın girişinde şu burundaki kayanın arkasında dur. Askerleri yürüyüş uzunluğu 20 adımsa 1, 40 adımsa 2 kere mendil salla. Demem o ki 20 adım başına bir kere mendil sallanacak. Sakın ha seslenmek yok. Çıtaklı Süleyman yıllar sonra böylesine önemli bir iş görmenin mutluluğuyla askerlikte olduğu gibi emir tekrarladı. Mendilimi 20 adım başına bir kere sallayacağım. Ses etmek yok. Halil Efe İbrahim Ethem Bey ile birlikte ağaçlığa doğru yürürken arkada kalanları bir kez daha uyardı. Yola inmek yok, düşman izimizi görürse pirelenir. Yunan'ın rehberi Zekeriya denen herif tilki gibidir, kokunuzu havadan alır. Kürendere boğazı boyunca 500 metre ilerleyen akıncılar Çamalan Tepesi'nin yamacında toplandılar. İbrahim Ethem Bey kısa bir çubukla kar üzerine planını çizmeye başladı. Müfreze kumandanları dikkatle izliyorlardı. Boğazın aşağı yukarı orta yerinden geçen yolun bir yanı sel yatağının yardığı çamlığın altına doğru taş yığınlarıyla örtülüydü. Boğazın girişinde sel yatağına yuvarlanacakmış gibi duran kayalığın arkasından dolanan yol çalılıklara doğru kıvrılıp tekrar aşağıya dönüyordu. İbrahim Ethem Bey boğazın girişini gösterdi. Yusuf sen 20 kişiyle girişe tepenin eteğindeki çalılığa yerleş. Yunan geriye kaçmaya kalkarsa önünü kesersin. Yere çömeldi, dereyi gösteren bir çizgi çizdi. Uzun eğri bir çizgi daha çizip Arap Ali Osman Efe'ye baktı. Sen de Yusuf Çavuş'un karşısına gelen yarın üstündeki ağaçların altına yerleşeceksin. 30 adım öteye Halil Efe'nin adamları sıralanacak. Bu kıyıda onların tam karşısına Ali Çavuş yerleşecek. Başını kaldırıp kulalı Mehmet Efe'ye baktı. Şurası var ya, çamlığın başladığı meyillik. Adamlarını oraya yayılacaksın. Molla Mehmet amca 5 adam alıp derenin öte yanına senin tam karşına yerleşecek. Bir an sustu, müfreze kumandanlarının yüzlerine baktı. Herhangi bir soru gelmeyince planı anlatmayı sürdürdü. Düşman taburunun son adamları da boğaza iyice girince Halil Efe ateşe başlayacak. Yunan önce geriye dönmeye çalışacaktır. Arkalarında kalmış olan Yusuf'la Ali Osman'ın ateşini yiyince de şaşırıp ikiye bölünecekler. Öncüleri büyük ihtimalle dereyi geçip ormana ulaşmak için koşacaklar. Ramazan Çavuş keyiflenmişti. Derede ıslanacaklar, bir yandan benim bir yandan da pehlivan ağanın ateşini görecekler. İbrahim Ethem Bey ekledi. Boğazın sonunda 20 atlı yelek bekleyecek, kaşanı tutacaklar ya da duruma göre bize yardıma gelecekler. Faris Ağa gerginleşen müfreze kumandanlarını rahatlatmak istercesine, derede ısınan Yunanlar kurumamışlarsa, çamların arasındaki cehennemin bir yanında kaymakam beyin, bir yanında da benim sıcağıma dayanamayıp kuruyacaklar diyerek ellerini ovuşturdu. İbrahim Ethem Bey ayağa kalktı. İki adım öne yürüdü. Çiçekli yaylasının üstünden yükselen güneşe baktı. Derin bir soluk aldı, akıncıları tek tek süzdü. Arkadaşlar diye başladı ve bir an durakladıktan sonra son derece sakin bir sesle ekledi. Bu görev, bugüne dek yaptığımız görevlerin en zorudur. Bizi dağlara sürdüğünü sanan bu heriflere vuracağımız darbenin sesi, onların İzmir karargahlarını çınlatmalı. Bu havaldeki karakollarında yılgınlık artacaktır. Şimdi sesi giderek coşuyordu. Milli ordumuz Sakarya boyunca sessizliğini koruyup hazırlıklarını sürdürürken, patlatacağımız tüfekler düşmanın gerisini sarsacak ve vatanımızın her deresinin zehir olacağını onlara hatırlatacaktır. Bundan böyle serbestçe dolaşamayacak, akıllarına estiğinde köylerimizi basıp ırza saldıramayacaklar. Zulme kalkışırlarken bir değil, iki değil, üç kere düşünecekler. Faris Ağa, Allah yardımcımız olsun diyerek doğruldu. Molla Mehmet de ellerini dizine dayayıp kalktı. Helalleşmeyelim, akşama burada görüşürüz. Burada olmazsa öte yanda. Kürt Ali Efe ciddi havayı dağıttı. Mehmet amca, burası ayaza kesti gayrı, öte yan sıcak olur, orada buluşalım. Ölümle yüzleşmeye her gidişlerinde olduğu gibi akıncıların yorgun gövdeleri dikleşti. Yüzlerindeki kasılmalar gevşedi, gülüşmeler, birbirlerine takmalar başladı. Makbule gene çocuklaştılar diyerek atların yanına yürürken İbrahim Ethem Bey arkadan seslendi. Makbule dur bakalım biraz. Makbule bekledi. Her nedense İbrahim Ethem Bey'in yüzüne bakamıyor, onunla ne zaman karşılaşsa utancı artıyor, başını öne eğiyordu. Bu sıcak kalpli, güleç yüzlü adamı her görüşünde aklına babası geliyordu. Onun ölümünden sonra yüzüne doğrudan bakarak konuşabildiği tek insan Molla Mehmet olmuştu. Başka kiminle konuşsa nedenini anlayamadığı bir utanma duygusuna kapılıyordu. Olduğu yerde kaldı, geriye dönerek, "Buyur bey amca," dedi. İbrahim Ethem Bey yukarıda çamın altında birbirlerine sokulup oturmuş dört adamı gösterdi. "Bugün ciddi bir iş yapacağız. Sen şimdi şu hasta arkadaşları boğaz girişindeki tepenin yamacına, ağaç kümesinin arasına götür. Atları tepenin arka yanındaki koruluğa bağlayacağız." Makbule birden endişeye kapıldı. Sonra kimin yanına ineyim? Sana dürbünümü vereceğim. Yukarıdan ovayı izleyeceksin. Yunan bir artçı bırakmış olmasın. Askerler bizim ateşimizi aşıp derenin ötesine geçer de onları takip zorunda kalırsak atları bize yetiştirirsin. Makbule düş kırıklığına uğradığını belli eden bir sesle peki dediğiniz gibi olsun diyerek yukarıya yöneldi. İbrahim Ethem Bey geri döndü. Aşağıdaki bir kez daha seslendi. Sakın ha karşıya geçecek olanlar yoldan geçip iz bırakmasın. Derenin oradan dolanıp orman içinden geçsinler. Ses etmek yok. Soluk bile alınmayacak. Makbule hastaları ağaçların altına yerleştirdikten sonra atından indirdiği heybeyi yanına çekip bir dirseğini dayadı. Tüfeğini kucağına aldı. Akıncıların yerlerine gidişlerini izlemeye başladı. Bir saat geçmeden herkes kendi yerine varmış ve sessizce beklemeye başlamıştı. Güneş yükseliyor, karın beyazlığını yer yer açık sarıya boyuyordu. Akdağ'ın inip çıkan çizgisinin altına beyaz, dağınık bir bulut kümesi yerleşmişti. Bir başka bulut yüksek ağaçların arkasında açık kül renginde eriyip yiterken orman iyice kararıyor ve dereye yığılacakmış gibi yakınlaşıyordu. Makbule hastalara fısıldadı. Öksürmek yok, ateş başlayınca istediğiniz kadar öksürebilirsiniz. Alt yanlarında yolun kıyısındaki kayaların ve çalılığın içinde birer taş gibi kıpırtısız bekleyen simavlı Yusuf Çavuş ve adamlarına göz gezdirdi. Acaba düşman bunları seçer mi diye söylendi. Arkasındakilerden biri onu rahatlatmaya çalıştı. Hani bir söz vardır ya, hırsız çalıntıyı nereye saklasa yerini beğenmezmiş. Kendisi yerini biliyor ya, başkaları da hemen bulabilir sanırmış. Seninki de işte o hesap. Doğru diyorsun, Yunan bizim gibi tepeden bakacak değil ya, gene de içimde bir sıkıntı var. Yusuf Çavuş'un tarafı daha genişçe kaldı. Aslında kendisi aşağıda olmayınca bir şeyler eksik kalacak, işler iyiye gitmeyecek gibi geliyor. Akıncıların aralarındaki açıklığa baktıkça, işte şurada ben olsaydım diye düşünmekten kendini alamıyordu. Güneş tepenin arkasına devrilirken sessizlik iyice yoğunlaştı. Kuşların sesi de olmasa yürek atışları duyulacaktı. Karşılarda beyazlığın çamlara kavuştuktan sonra ağaçların karanlığını aşarak maviyle buluştuğu boşlukta üç saksağın alçalıp yükseliyor, arada bir kısa keskin çığlıklar atıyorlardı. Kuşların siyah beyazına dalıp gitmişti. Göz kapaklarını zorlukla açık tutabiliyordu. Başı önüne düşecekti ki derinlerden duyduğu bir sesle silkindi. Neredeyse aşağıya bağırıp "Sus sana be!" diyecekti. Yolun boğaza dönerek girdiği yerde atları görünce donup kaldı. Zekeriya ve adamları önde, atlarının dizginlerini gevşek bırakmış, zabitler arkalarında. Öndekilerden ikisi bir türkü tutturmuş, arkadan gelen askerler de bozuk bir ağızla bağıra çağıra nakaratla eşlik ediyorlardı. Tombul memeler, tombul memeler. Hasta akıncılardan biri Makbule'nin yanına dek gelip uzandı. Sıtmadan sararmış benzi birden kızarmıştı. İçten bir sesle "Irz düşmanı Zekeriya'ya bak, keyfine diyecek yok pezevengin" dedi. Makbule eğildi, işaret parmağını dudaklarına götürüp sessiz olmasını işaret etti. Yunan taburunun önündekiler boğazın ortasına yaklaşırken Makbule ile yanındakiler soluklarını tuttular. Öndeki atlılar derede Molla Mehmet'in doğrultusuna yaklaştıklarında onları dağınık düzende izleyen piyadeler Yusuf Çavuş'un hizasını geçip Halil Efe'nin akıncılarının karşısındaydılar. Makbule 50 adım uzunluğundalar diye mırıldandı. Gökte dönenen kuşlar sessiz alanlarına giren bu gürültücüleri merak etmişçesine aşağıya süzülüp süvarilerin üstünde dölenmeye başladılar. Tam o anda Halil Efe'nin oradan ateş başladı. Kuşlar çığlık çığlığa dağıldılar. Yol ve sel yatağı birden karıştı. Atlar öne doğru atılırken piyadelerin çoğu geriye koşmaya başladılar. Boğazdan ovaya çıkışı tutan Yusuf Çavuş müfrezesi ateşe başladı. Onu karşıdaki yükseltide yatan Ali Osman Efe ve arkadaşlarının ateşi izledi. Piyadelerden bir bölümü yere serilirken geri kalanlar sağa sola koşuşturarak kendilerini bulabildikleri kuytulara, taşların arkasına atıyorlardı. İlk ateşte öndeki atlılardan birkaçı da devrilmişti. Subaylar bağırıp çağırarak bir düzen tutturmaya çalışıyorlardı. Üç manga piyade yeniden dereye koşuyor, karşıdan ve yandan ateşi yiyince dağılıp ağaçların arasına yöneliyorlardı. İlk dağınıklık yarım saat kadar sürdü. Askerler yolun sel yatağı yanındaki yarıklara yatıp siper aldı. Bir bölümü de boğazın girişindeki kayaların arkasına sindi. Yaylım ateşin yerini karşılıklı ateş almaya başlamıştı. Bu durum iki saate yakın sürdükten sonra atışlar seyrekleşti. Yunan askerlerinin açtığı ateş ise iyice azalmıştı. Makbule onların Yusuf Çavuş'un olduğu yana doğru adım adım yaklaştığını görüyordu. Akıncılar saklanan askerleri görebilmek için tek tek ayağa kalkarak hendeklere ateş etmeye başlamışlardı. Yunanlar da Halil Efe'nin yerleştiği ağaçlığı yaylım ateşine tuttu. Aynı anda Yusuf Çavuş'un yerleştiği meyilli çalılığa doğru yaylım ateşine başladılar ve birden topluca saldırıya geçtiler. Akıncılar bu durumu çatışmanın başı için öngörmüşler, ilk ateşten ürkecek olan düşmanın sel yatağının ortasına toparlanacağını ve onları yavaş yavaş saracaklarını hesap etmişlerdi. Oysa Yunanlar şimdi girdikleri kapandan bir an önce çıkmak için yere düşenlere aldırmadan tüm güçleriyle ileri atılıyorlardı. Makbule ayağa kalkmış ayrımsamadan heyecanla adım adım aşağıya iniyor, bir avuç gibi açılan meyilin üst kıyısına aşağıya bakarak durum iyiye gitmiyor diye söyleniyordu. Birden şaşkınlıkla ayağa kalktı. Yusuf Çavuş'un saldıranların önünü kesmek için çalıların arasına ateş ederek öne doğru atıldığını görmüştü. Yusuf Çavuş bir çalın üstünden atlarken bir an havada asılı kaldı. Sonra yay gibi geriye büküldü ve sırt üstü düştü. Hastalar elde tüfek Makbule'nin arkasına yanaşmışlardı. Yusuf Çavuş'un düştüğü yerin yanından iki yaralıyı kollarından tutarak ve düşüp kalkarak yukarı doğru sürükleyen akıncıların boş bıraktığı yere yönelen Yunanlar neredeyse kuşatmayı yarıp ovaya çıkış yolunu açacaklardı. Makbule "çemberi yarıyorlar" diye öne atıldı. Elde tüfek tepeden aşağıya önüne çıkan çalıların üstüne atlayarak koşuyordu. Yukarıya doğru kaçmaya çalışan akıncılara yaklaşırken avazı çıktığınca bağırdı. "Nereye geliyorsunuz? Nereye ha? Nereye? Arkadaşlarınızı bırakıp geliyorsunuz öyle mi? Bu alçak düşmandan kaçılır mı? Dönün, geri dönün." Arkasında bıraktığı hasta adamlar da yolun ağzına akın eden askerlere ateş ederek geliyorlardı. Tüfeğini savura savura uçarcasına kendilerine doğru koşan Makbule'yi gören akıncılar durakladılar. Birden yaralı arkadaşlarını olduğu yerde bırakıp geri döndüler ve yanlarından yel olup geçen Makbule'nin ardı sıra koşarak kayaya doğru atıldılar. Makbule'nin haykırışı tüfek seslerini bastırıyordu. Çemberi yarmak üzere olan Yunan askerleri beklemedikleri anda yedikleri bu ateşle oldukları yere yattılar ve ateşe başladılar. Makbule'nin tiz sesini duyan Arap Ali Osman Efe "dayan Makbule, vardım dayan" diye bağırarak yol ağzına yetişti. Akşam karanlığı inerken çatışma yoğunlaştı. Akıncılar bir an önce işi bitirmek için boğazın girişindeki çemberi giderek daraltıyorlardı. Yunanlar dereye doğru gerilemeye başlamıştı. İbrahim Ethem Bey ile parti pehlivan dereye indiler ve boğazın önden Halil Efe'nin olduğu bölgeye yanaşarak karanlıktan yararlanıp ağaçlığa ulaşmaya çalışan düşmana yüklendiler. Ay ışığında süren çatışma gece yarısına doğru son buldu. Yaralıların inlemesine akıncıların küfürleri karışıyordu. Dursun Beyli Zekeriya Ali ve sol kolundan hafif yaralı İbrahim'i önlerine katarak ite kaka yol ağzına getirdiklerinde Çataklı Süleyman'ı kendilerini bekler buldular. Yaşlı adam heyecandan için içine ağlıyor, gözlerinden akan yaşlar ak sakalını ıslatıyordu. Onu gören akıncılar kendilerini tutamadılar. Yaşlı adamın acısını çıkartırcasına Zekeriya'yı bir dipçik darbesiyle yere devirdiler. Halil Efe yetişmese işi orada bitireceklerdi. Simavlı Yusuf'un sağ yanağı paramparçaydı. Onu ve ağır yaralı Hacı Mustafa'yı kucaklarına alan akıncılar geceyi geçirmek üzere Dündarcık köyüne yöneldiler. Ertesi günün sabahında Kürendere'ye döndüler. Şehit düşen Simavlı Cafer Bey, Balyalı Hakimoğlu, Muallim Tahsin, Kürt Şaban, Çepni Hüseyin Çavuş'u atlarına yüklediler. Aldığı ölümcül yaraya dayanamayarak tüfeğini göğsüne boşaltmış olan Simavlı Yusuf Çavuş'u da alarak ormanın derinliklerine götürüp gömdüler. Kabirleri yine gizli kalacaktı şehitlerin. Dursun Beyli Zekeriya'nın adamlarından Balatlı Kör Ali ve Hakkı ile birlikte 39 işgalci asker ölmüş, 4'ü de orman içinde yaralı olarak yakalanmıştı. Geri kalanlar karanlıktan yararlanarak kaçmışlardı. Faris Ağa Yunan'dan geri kalanı rapor etti. 40 tüfek, 5 sandık cephane, tam takım bir makineli, 14 at, 60 adet de kaput. Anlaşıldı Faris Ağa diyen İbrahim Ethem Bey atını öne sürerek bağırdı. Arkadaşlar ayrılıyoruz. Akıncılar atlarını Çiçekli Yaylası'na doğru topukladılar. Halil Efe ile birlikte gerilerde kalan Makbule, Kürendere Boğazı'na bir kez daha baktı. Hiç unutamam Efe, gencecik Yusuf Çavuş'un havada geriye doğru kıvrılıp düşüşünü hiç unutamam. Halil Efe, yiğitti, güzel çocuktu, onu çok özleyeceğim diyerek Makbule'ye baktı. Sesi sabahın ayazında ısıtan gün ışığıydı. Sen olmayaydın Makbule, sen olmayaydın. Bu işi mümkünatı yok beceremezdik. Bilmem ki ben senin inadını mı sevdim, iyi ki bize katılmışsın. Kim bilir, belki de öyle olmuştur. Makbule atını öne sürdü. Onun arkasında kalan Halil Efe uzanıp onu kucaklayarak yanına alma isteğini güçlükle bastırırken, içinden bizim bu sevdamız Makbule aynen dedikleri gibi, sevdanın en karası herhalde diye söylendi. Akıncılar Alanköy'e uzanan Akdüzlüğün içinde yutup giderken, Kürendere Boğazı'na düşenen saksağanların çığlıkları yeniden yükseldi. 16. 1921 yılının son haftasında Kürendere vurgununu yiyen Yunanlar akıncıların ardına düşmekte gecikmediler. Anzavur ve Çerkez Ethem artıklarından kurulu işbirlikçilerin ve Ermeni çetelerinin katılımıyla 500 atlıya ulaşan izleme kuvveti sürek avına çıkmıştı. Çiçekli Yaylası'nın aşağısında başlayan Beydağ'ın alt sırtlarında, Alaçam Dağı eteklerinde ve karlara gömülmüş dere yataklarında süren kovalamacı, kuzeybatıdan Yağcılar Köyü'ne dek uzandı. Akıncılar kendilerini bıkmadan, usanmadan izleyen düşmanın soluğunu enselerinde duyuyor, pusuya düşme endişesiyle Balıkesir Ovası'ndan gerisin geri dağlara dönüyorlardı. Bu kez Alaçam ile Beydağ arasından geçerek başladıkları yere, Kürendere'ye gelip daha sonra Kızılcık Köyü'ne indiler. Atları yedeklerinde karlara bata çıka Akdağ'ın yüksekliklerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Atların göğüsleri soğuktan kararmış, açlıktan kaburgaları sayılır olmuştu. Akıncıların da aşağı kalır yanları yoktu. Moraran dudaklar yarılmış, avurtlar iyice çökmüş, çukura kaçan gözler birer çizgi. Eller çatlamış, dizginleri güçlükle tutuyor. Atlarını yanlardan esen yelden korunmak için olabildiğince yan yana sürüyorlar. Karacaören Köyü ile Üçbaş Köyü arasında kalan ormanın derinliklerinde toplandıklarında donmak üzereydiler. Tehlikeye aldırmadan ateş yaktılar. İbrahim Ethem Bey yan yatmış olan yaşlı çamın eğri dalları altına sokuldu. Dizlerinden aşağısı donmak üzereydi. Alçak dalların altına girmeyi başaramayan parti pehlivan el parmaklarını açamadığından gür bıyığında biriken buzları temizleyemiyor, üst dudağını oynatamıyor, soruları baş ve el işaretleriyle yanıtlıyordu. Artık dayanamadı ve bıyığındaki bozları koparıp attı. Yarılan üst dudağından sızan kanı eliyle silerken inledi. Sesi çatlıyordu. Kaymakam Bey, bu hayvanlarla dolaşamayız. Doğru. Yürümek de zor, yem bulmakta. Karacaören ve Üçbaş muhacirlerine verelim. İkimizinki kalsın, bir ihtiyaç olur. Duymadım. İkimizin atı kalsa diyorum. Olur olur, ben ateş bulayım, donacağım. Parti pehlivan iri gövdesini eğerek ilerideki kayanın kovuğunda yakılan ateşe doğru yürürken, İbrahim Ethem Bey dürbününü çıkarıp camını titreyen elleriyle göğsüne sürttükten sonra yamacın karşısındaki üç baş köyünü izlemeye başladı. 40 haneli orman köyünün sol altından kıvrılarak deredeki değirmene inen yolu gözledi. Gelen giden yok. Orta yerde kiremitli çatısı karla kaplı caminin önündeki musalla taşının yanında kıpırdaşan birkaç karartıdan başka insan da görünmüyor. Köyün yukarısında bıçkıhanenin üst yanındaki tomruk yığınları kemerli bir köprü gibi. Tomruk alanının sağında ormanın hemen altında büyükçe bir avlu içinde 8 pencereli evin karlı damından yükselen isli ince duman kül renkli gökyüzüne dağılıyor. Ceketinin yakalarını birbirine çekerek önünü kapatmaya çalışırken ince dumana bir kez daha daldı. Ocağın hangi katta ve odada olabileceğini düşünmeye başladı. Bir oyuna benzeyen bu düşünce karmaşası bir çorba tenceresi düşüne dönüşmekteyken Halil Efe'nin sesini duydu. Ahmet Ağa adam yollamış, evine çağırıyor. Halil Efe, İbrahim Ethem Bey'in birdenbire gülmeye başlamasına bir anlam veremedi. Yanıtın olumsuz olmasını önleme kaygısıyla çekinerek, "Kaymakam Bey, akşam oluyor, aç halimizle geceyi zor geçiririz," dedi. İbrahim Ethem Bey gülerek, "Ahmet Ağa'nın evinde hangi odada çorba kaynıyor dersin?" diye sordu. Halil Efe şaşkınlıkla koltuk altına sıkıştırdığı tüfeğini yere düşürdü. İbrahim Ethem Bey, "Aldırma, canım çorba çektiydi de," demekle yetindi. Karanlık bastırırken girdiler köye. Geceyi ocak başlarında uyuyarak geçirdiler. Ertesi gün sabah Halil Efe İbrahim Ethem Bey'e yaklaştı. "Kaymakam Bey, izin verirseniz bizim müfrezemiz atları bırakmasın. Bir süre ayrı dolaşalım. Hem düşmanı da şaşırtmış oluruz." İbrahim Ethem Bey şöyle bir baktı. "Pekala," dedi. "Pusuya düşmemeye bakın. Rapor yollamayı da unutmayın." Halil Efe önde, Makbule ile Hacı Veli akıncılarla birlikte arkada köyden uzaklaştılar. Bu gidişe öfkelenmiş olan parti pehlivan sağa sola bağırıp duruyor, en küçük aksaklıkla sövüp sayıyordu.